Ayrım 25.
Aile ve gens kurumları özellikle ilginçtir. Gilead yalnızca kendi babasına değil ama babasının bütün erkek kardeşlerine de baba der. Annesinin kız kardeşlerini olduğu gibi babasının bu erkek kardeşlerinin karılarını da anne diye çağırır. Bütün bu babaların ve bütün bu annelerin çocuklarını da kendi erkek ve kız kardeşleri bilir. Bu adlandırma bilindiği gibi İrokuallar ve öbür Kuzey Amerika yerli aşiretleri ile bazı Hindistan aşiretlerinde de böyledir. Ama bütün bu halklarda bu adlandırma uzun süreden beri artık gerçek ilişkilere uygun düşmediği halde Gileaklarda bugün de geçerli bir durumu belirlemeye yarar. Bugün de her Gileak erkeği erkek kardeşlerinin karıları ile karısının kız kardeşleri üzerinde kocalık hakkına sahiptir. Herhalde bu hakların kullanılması yasak bir şey olarak görülmez. Gens temeli üzerinde grup halinde evliliğin bu kalıntıları iyi bilinen ve yüzyılımızın ilk yarısında Sandwich adalarında hala varlığını sürdürmekte olan ortaklaşa evliliği anımsatırlar. Bu ailesel ve gentilist ilişkiler biçimi Gileaklardaki tüm gentilist düzen ve toplumsal örgütün temelini oluşturur. Bir Gileak erkeğinin gensi, babasının tüm yakın ya da uzak, gerçek ya da itibari erkek kardeşleri, bunların babaları ve anneleri, kendi erkek kardeşlerinin çocukları ve kendi öz çocuklarından bileşir. Bu biçimde kurulmuş bir gensin bir dolu üye içerebileceği kolay anlaşılır. Gens içindeki yaşam şu ilkelere göre oluşur. Gens içinde evlenme kesinlikle yasaktır. Bir Gileak erkeğinin dul karısı gens kararı ile ölenin gerçek ya da itibari erkek kardeşlerinden birine geçer. Gens, çalışma yeteneğini yitiren tüm üyelerinin bakımını kendi üstüne alır. Bir Gileak raporun yazarına "Bizde yoksul yoktur" der. Güç duruma düşen herkes şal, gens tarafından beslenir. Öte yandan gens üyeleri dinsel tören ve bayramlar ortaklığı ortak bir sinlik ve bunun gibi aracıya birleşmiş bulunurlar. Gens üyelerinin her birine kendi üyesi olmayan kimselerin saldırılarına karşı yaşam ve güvenlik güvencesi verir. Kan davası bir cezalandırma aracı sayılır ama bununla birlikte uygulanması Rus egemenliği altında son derece de azalmıştır. Kadınlar gentilist kan davasından tamamen dıştalanmışlardır. Bazı çok seyrek, yalıtık durumlarda gens öbür genslerden de üye alır. Genel kural, servetin gens dışına çıkmasın, ister bu bakımdan Gileaklarda 12 levhanın ünlü buyruğu harfi harfine hüküm sürer. Eğer kendi mirasçısı yoksa, miras üyesi gens üyelerine kalacaktır. Gens katılmaksızın gili yakın yaşamında hiçbir önemli olay olmaz. Daha o kadar uzak olmayan bir zamana, bir ya da iki kuşak öncesine kadar gens üyelerinin en yaşlısı, topluluğun başkanı, gensin starostu idi. Günümüzde gens duayeninin rolü hemen hemen salt dinsel törenlerin yönetimi ile sınırlanır. Gensler çoğu kez birbirinden çok uzak yerlere dağılmışlardır ama ayrılıklarına karşın gens üyeleri birbirlerini anımsamaya, birbirlerine konukseverlik göstermeye, karşılıklı yardımlaşma ve korumaya devam ederler. Çok büyük bir zorunluluk olmadıkça Gileak erkeği hiçbir zaman kendi gensinin üyelerini, kendi gensinin sinlerini, kabirlerini bırakmaz. Gentilist düzen Gileakların tüm tinsel yaşamına, törelerine, kurumlarına çok belirgin bir damga basmıştır. Her şeyi ortaklaşa konuşma alışkanlığı durmadan gens üyelerinin çıkarlarına çalışma zorunluluğu, kan davası dayanışması, büyük deri çadırlarda 10 ya da daha çok kişi birlikte oturma yükümlülük ve alışkanlığı, bir başka deyişle deyim yerindeyse hep halkın arasında olma yükümlülük ve alışkanlığı, bütün bunlar Gileak'a toplumcul, açık yürekli bir nitelik kazandırmıştır. Gileak son derecede konukseverdir, konukları ağırlamaktan hoşlanır. Güzel konukseverlik töresi kendini güç zamanlarda çok parlak bir biçimde gösterir. Bir yıkım yılında Gileak evinde ne kendisi ne de köpekleri için yiyecek hiçbir şey bulunmadığı zaman sadaka toplamak için el açmaz. Çekinmeksizin konukluğa gider ve onu çoğu kez hayli uzun zaman beslerler. Sahalin adasındaki Gilyaklarda deyim yerindeyse kişisel çıkar gözeten suçlar işlenmez. Gilyak hazinelerini hiçbir zaman kapalı bulunmayan bir yedeklikler ambarında saklar. Gilyak, yüz karası karşısında öylesine duyarlıdır ki, utanılacak bir davranış ortaya çıkar çıkmaz ormana gider ve kendini asar. Cinayet çok seyrektir ve hemen hemen yalnızca öfke sonucu işlenir. Ama kazanç nedeniyle hiçbir zaman insan öldürülmez. Başkaları ile ilişkilerinde Gilyak dürüstlük, anlayış ve doğruluk gösterir. Çinileşmiş bulunan mançulara uzun süren bağımlılıklarına karşın Amur topraklarının yurtlandırılmasının colonization uğursuz etkisine karşın Gilyaklar ahlak bakımından ilkel bir aşiretin tüm erdemlerini korumuşlardır. Ama toplumsal düzenlerinin yazgısı yazılmıştır. Bir iki kuşak sonra kıta Gilyakları tamamen Ruslaşacak ve uygarlığın bütün iyilikleri ile birlikte kusurlarını da paylaşacaklardır. Rus yurtlandırma merkezlerinden az çok uzakta bulunan Sahalin Gilyakları biraz daha uzun bir süre arı durumunda kalma olanağına sahiptirler. Ama orada bile Rus yakınlığının etkisi kendini duyurmaya başlar. Ticaret için köylere gelirler. Nikolayevsk'e çalışmaya giderler ve bu işten doğduğu topraklara gelen her Gilyak, işçinin kentten kendi Rus köyüne getirdiği havanın tıpkısını getirir. Üstelik kentteki çalışma değişken rastlantıları ile bu halkların çok yalın ve doğal bir nitelik taşıyan iktisadi yaşamlarının egemen bir özelliği olan o kökensel eşitliği de gitgide ortadan kaldırır. Bay Sternberg'ün dinsel fikir ve töreler üzerine, hukuksal kurumlar üzerine de ayrıntılı bilgiler içeren makalesi bütün olarak yayınlanacaktır. Mark, nüfusun bir yarısının hala tarım ile geçindiği Almanya gibi bir ülkede sosyalist işçilerin ve onların aracılığıyla da köylülerin, küçük ya da büyük, bugünkü toprak mülkiyetinin kökeninin ne olduğunu öğrenmeleri gerek. Proleterlerin günümüzdeki sefaletini borç altında yaşayan küçük köylülerin kölece yaşamını, bir zamanlar tüm özgür insanların gerçekten bir yurt olarak, atadan kalma ve özgür ortak bir mülk olarak görebildikleri eski toprak mülkiyeti Mark ile karşılaştırmak gerek. Bu nedenle Cermanya'nın eski toprak düzeni üzerine kısa bir tarihsel tablo çiziyorum. Bu düzenden günümüzde de bazı önemsiz kalıntılar görülür ama o tüm Orta Çağ boyunca her türlü toplumsal örgütlenmeye temel ve örnek hizmetini görmüştür. Yalnızca Almanya'nın değil ama Fransa'nın kuzeyinin, İngiltere ve İskandinavya'nın da tüm kamu yaşamını etkisi altına almıştı. Ve gene de öylesine unutulabilmiştir ki G.L. Maruyer onun gerçek anlamını ancak daha son zamanlarda yeniden bulmuştur. Tüm ya da hemen hemen tüm halkların ilkel tarihini iki doğal olgu belirler. Halkın akrabalık bağları temeli üzerinde örgütlenmesi ve toprağın ortak mülkiyeti. Almanlarda da bu böyleydi. Asya'dan aşiretler, akrabalıklar, soylar aracılığıyla örgütlenmeye getirmişlerdi. Savaşçı çetelerini daha Roma çağında yakın akrabalar her zaman dirsek dirseği olabilecek bir biçimde kuruyorlardı. Ren'in doğusundaki ve Tuna'nın kuzeyindeki yeni toprakların ele geçirilmesi de bu örgütlenme altında oldu. Yeni oturma yerinde her aşiret, heves ya da rastlantıya göre değil, ama Sezar'ın açıkça belirttiği gibi aşiret üyelerinin soy yakınlığına göre yerleşti. Birbirine sıkı akrabalık bağları ile bağlı önemlice topluluklara belli bir sayıda aile kapsayan çeşitli soyların köy köy yerleştikleri belli bir kanton veriliyordu. Birçok akraba köy, bir yüzlük, Hunterschaft, eski yukarı Almanca Hunter'ı, eski kuzey dilinde Heret, birçok yüzlük Hunterschaften bir ülke Go oluşturuyorlardı. Ülkelerin Go'larında oturan bireylerin tümü de halkın ta kendisiydi. Yerleşim yerinin lokalite, sahip çıkmadığı toprak yüzlüğün kullanımına kalıyordu. Gene de arta kalan toprak çoğu kez çok büyük bir toprak alanı, tüm halkın dolaysız mülkü oluyordu. İsveç'te ortaklaşa mülkiyetin tüm çeşitli derecelerinin işte böylece yan yana yaşadığını görüyoruz. Her köyün kendi ortak toprakları vardı. Ayrıca her yüzlük Hørets, her ülke Lengt ve son olarak tüm halkın temsilcisi niteliği ile bir pay istemiş bulunan kral kendi topraklarına sahiptiler. Kralın bu payına Konungs Almanigar deniliyordu. Ama hepsi, hatta krallık mülkleri bile ayrımsız Almanigar, ortaklaşa mülkler Annenden, ortaklaşa topraklar olarak adlandırılıyorlardı. Ortak toprakların İsveç'teki eski örgütlenmesi, Belgin sınıflamaları içinde bu örgütlenme daha sonraki bir gelişme aşamasına aittir. Her ne kadar Almanya'da hiçbir zaman bu biçim altında var olmadıysa da ortadan çok çabuk kalkmıştır. Hızlı nüfus artışı tek tek her köye verilmiş bulunan çok geniş topraklar üzerinde markı, yani ana köy ile birlikte hak eşitliği ya da daha sınırlı haklar temeli üzerinde bir tek mark birliği, Markgenossenschaft oluşturan belli bir sayıdaki yavru köyleri meydana getirdi. Öyle ki Almanya'da kaynaklarımız ne kadar uzağa giderse gitsin, her yerde az çok büyük bir sayıdaki köyleri bir tek mark birliği durumunda görüyoruz. Çevirenin notu, ayrı basımda Engels bu tümceye bir ekleme yapar. Topluluğa ait toprakların kullanılması için. Ama bu birliklerin üzerinde hiç değilse ilk zamanlarda yüzlük ya da ülkenin daha geniş birlikleri de bulunuyorlardı. Ve en sonunda da ilk olarak tüm halk, halkın dolaysız mülkiyetine kalmış toprakları yönetmek ve kendi toprağına bağlı markların üst denetimini yapmak üzere bir tek büyük mark birliğini oluşturuyordu. Frank İmparatorluğu'nun Ren'in doğusunda kurulmuş bulunan Almanya'yı kendine bağladığı günlere kadar Mark Birliği'nin ağırlık merkezi ülke içinde kalmış gibi görünür. Ülke asıl Mark Birliği'ni içinde toplamışa benzer. Çünkü birçok eski Mark'ın imparatorluğun resmi paylaşımı sırasında tüzel eyaletler biçimi altında yeniden ortaya çıkmaları ancak böyle açıklanabilir. Ama henüz kısa bir süre sonra bu eski büyük markların parçalanması başlıyordu. Gene de 13. ve 14. yüzyıl imparatorluk hukukunda bir markın 6'dan 12'ye kadar köyü kapsaması henüz kabul ediliyordu. Sezar çağında Cermenlerin hiç değilse büyük bir bölümü özellikle henüz sabit konutlara yerleşmemiş bulunan Süevler halkı toprağı ortaklaşa ekiyordu. Bu iş öbür halklarla andırışma aracıyla kabul edilebileceği gibi şöyle oluşuyordu. Birbirine sıkı sıkıya akraba bulunan belli bir sayıdaki aileyi toplayan soylar kendilerine verilmiş bulunan ve her yıl değişen toprağı ortaklaşa işliyorlardı. Ürünleri aileler arasında bölüştürüyorlardı ama Süevler çağımızın başlarında yeni konutlarına yerleştirildikleri zaman bu pratik kısa sürede son buldu. Hiç değilse Tacitus, Sezar'dan 150 yıl sonra toprağın karı koca aileleri tarafından işlenmesinden başka bir şey bilmez. Ama bu ailelere de ekilecek toprak yalnızca bir yıl için veriliyordu, her yıl yeni bir dağıtım yapılıyor ve paylar değişiyordu. Bu iş nasıl oluyordu? Bunu bugün Geoferschfeiten denilen şey aracılığıyla Mosel kıyılarında ve Hochwald'da bugün de gözlemleyebiliriz. Orada tarla olsun, çayırlık olsun, açılmış toprakların tümü artık her yıl değil ama her 3, 6, 9 ya da 12 yılda kümelendirilir ve toprakların konum ve niteliğine göre belli bir sayıdaki tarlalar ve toprak parçaları güven halinde dağıtılır. Her toprak parçası yeni baştan uzun ve dar şeritler halinde topluluk içinde ne kadar hak sahibi varsa o kadar eşit paya bölünür. Ve bu paylar hak sahipleri arasında at çekme ile dağıtılırlar. Öyle ki her üyeye başlangıçta her toprak parçası, yani her konum ve her nitelikteki toprak içinde eşit büyüklükte bir bölge düşüyordu. Paylar, şimdi paylaşmalar, satışlar ve bunun gibi sonucu eşitsiz bir duruma gelmişlerdir. Ama eski tam pay, her payın yarısının, dörtte birinin, sekizde birinin ve bunun gibi kendisine göre belirlendikleri birimi oluşturur. Orman ve otlak gibi ekilmemiş topraklar ortaklaşa bir kullanım için ortaklaşa mülk olarak kalırlar. Aynı ilkel kurum, Bavyera Pfalz'ının işlenmeye elverişli toprakları sonradan üyelerin özel mülkiyeti durumuna gelmiş bulunan Losgüterlerinde at çekmeyle dağıtılan mülkler, Ferschfantenlerde ve bu yeniden dağıtımları bırakmayı ve ard arda dönüp gelen alternante mülkü özel mülkiyet durumuna dönüştürmeyi kendi çıkarlarına buldular. Böylece bu ortaklıkların eğer hepsi değilse çoğu 40 yıldan beri sönmüşler ve orman ve otlakların ortak kullanımı ile birlikte küçük toprak sahibi köylülerin bilinen köyleri durumuna dönüşmüşlerdir. Bireysel özel mülkiyet durumuna dönüşen ilk toprak parçası evin üzerine yapıldığı arsa oldu. Konut dokunulmazlığı, her türlü kişisel özgürlüğün bu dayanağı göç arabasından yerleşik köylünün evine, blockhouse, geçti ve yavaş yavaş ev ile eklentileri üzerinde tam mülkiyet hakkı durumuna dönüştü. Bu daha Tacitus zamanında olmuş bitmiş bir şeydi. Özgür Alman'ın konutu daha o zamandan marktan dışlanmışa benzer ve bundan ötürü mark memurları için girilmesi olanaksız bir yer olduğundan, markın daha sonraki yönetmeliklerinde ve daha önce de kısmen halkların 5. yüzyıldan 8. yüzyıla kadarki yasalarında sözü edilmiş bulunduğu gibi kaçaklar için güvenli bir sığınak olmuşa benzer. Çünkü konut dokunulmazlığı, özgür Alman'ın konutunun özel mülkiyet durumuna dönüşünün sonucu değil ama nedeniydi. Tacitus'tan 4-5 yüzyıl sonra çeşitli halkların yasalarında ekilmiş toprakların eğer onları satış ya da başka türlü bir bırakma aracıyla istediği gibi kullanma hakkına sahip bulunan bireysel köylülerin tamamen özgür mülkleri değilseler, atadan geçme olduklarını görürüz. Bu dönüşümün nedenlerini irdelemek için iki belliliğe sahip bulunuyoruz. Her şeyden önce Almanya'da daha başlangıçtan beri toprakların bütünsel ortaklığı ile daha önce betimlenmiş bulunan toplanık köylerin yanı sıra konutlardan başka toprakların da ortaklık dışında, mark dışında kaldıkları ve bireysel köylülere soydan geçme olarak verildikleri köyler de vardı. Ama yalnızca toprağın yapılışının bu önlemi gerekli kıldığı yerlerde, Berk'teki gibi dar vadi boylarında, Westfalia'da olduğu gibi bataklıklar arasındaki dar dağlık yamaçlarda. Daha sonra da Odenwald'da ve Alp vadilerinin çoğunda. Oralarda köy, günümüzde de olduğu gibi her biri kendi öz tarlaları ile çevrelenmiş bulunan dağınık bireysel çiftliklerden oluşuyordu. Bir tahsis değişikliği pek olanaklı değildi ve marka yalnızca çiftlikleri çevreleyen ekilmemiş toprak kalıyordu. Sonradan evi ve eklentilerini üçüncü bir kişiye bırakma aracıyla istediği gibi kullanma hakkı önem kazanınca bu tür çiftlik sahipleri bundan yarar sağladılar. Aynı yararı elde etme isteği, tarlaları ortak mülkiyet altında bulunan birçok köylerdeki insanları devirli yeniden dağıtımlara uyutmaya ve bunun sonucu her üyenin bireysel payının aynı biçimde soydan geçme ve bırakılabilir bir duruma gelmesine göz yummaya götürmüşe benzer. Ama ikinci olarak fetih, Cermenleri toprağın yüzyıllardan beri özel mülk ve üstelik sınırsız Roma mülkiyeti olduğu Roma topraklarına götürüyordu ve orada böylesine kökleşmiş bir mülkiyet biçimini tamamen ortadan kaldırmak küçük sayıları sonucu salgıncılar için olanaklı değildi. Tarla ve çayırlıkların soydan geçme özel mülkiyeti ile Roma hukuku arasındaki bağ, hiç değilse eski Roma toprakları üzerinde işlenmeye elverişli toprakların günümüze kadar dayanmış ortak mülkiyet kalıntılarının varlıklarını tam da Ren'in sol kıyısında, yani gene fethedilmiş ama tamamen Almanlaşmamış topraklar üzerinde sürdürmeleri olgusu ile doğrulanmıştır.